Ayrım 11, Tekerlekler, Arthur Hailey, sayfa 116. Adam'ın az önce otomobildeki patlayışı Orion projesi başlayalı beri ikisinin arasında süregelen tartışmaların ilki değildi. Bazen patlayan Brett olurdu ama her şeye rağmen şimdiye kadar dost kalabilmişlerdi. Şu anda önlerinde Far Star adı verilmiş olan yeni bir proje bulunduğu için böyle kalmaları her ikisi için de iyiydi. Ian Jameson, laboratuvara gelirseniz orada bu parçaları eklediğimiz bir araba var. Onu görürsünüz teklifinde bulundu. Adam gidelim bakalım dedi. Brett De Los Santos şaşkınlıkla yüzlerine bakarak yani şu hurda parçasıyla şu demir $5 mı diye sordu. Orion'un altında vidalarla tutturulmuş çelik bir kirişi gözden geçiriyordu. Adam Trenton, Brett ve Ian Jameson dinamometrenin altında durmuşlar, mühendislerin arabaya takılmasını öngördüğü parçayı inceliyorlardı. Bir takım madeni levhalardan, merdanelerden ve aletlerden meydana gelen dinamometre aşağı yukarı bir tamir asansörünü andırıyordu ve arabanın yoldaymış gibi hareket etmesini kolaylaştırarak herhangi bir açıdan incelenmesini sağlıyordu. Az önce yukarıda direksiyon milini tutturacak olan bağlantıyı görmüşlerdi. James'ın maliyetten belki de 1-2 sent indirebilirsiniz ama hepsi o kadar dedi. Mühendisin sanki maliyet ve ekonomi kendisini hiç ilgilendirmiyormuş gibi bilgiçlik taslaması Adam'ın sinirine dokunmuştu. Mühendislik bölümü kendisini nasıl savunuyor diye sordu. Bütün bunlara ihtiyacımız var mı acaba? Bu üretim planlamacısının mühendise en çok sorduğu değişikmez sorulardan biriydi. Üretimciler mühendisleri arabanın her tarafına gereğinden fazla parçalar koymakla ve böylece arabanın maliyetini ve ağırlığını arttırıp çalışma gücünü azaltmakla suçlarlardı. Üretim planlama şöyle düşünürdü. Şu demir çemberlere yolu açık bıraksan her araba Brooklyn Köprüsü kadar sağlam olur, tank gibi işler ve 1000 yıl dayanır. Bunun tam karşısında olan mühendislerin düşünüşü de şöyleydi. Üretim planlamacılar mühendisliği de ellerine geçirecek olsalar hafif sıklette şampiyon olurlardı. Ortaya çıkaracakları da herhalde balsa tahtasından gövdeli tenekeden motorlu bir arabaydı. Mühendisliğin aşırıya kaçması diye bir şey yok burada dedi Jameson. STI kabul edilebileceğini sandığımız bir düzeye indirdik. Daha pahalıya çıkacak bir yolu kullanmış olsaydık bütün de yok edebilirdik. Adam görelim bakalım bu ne sonuç verecek dedi. Bir kat yukarıdaki ses ve titreşim laboratuvarına çıkan madeni merdivende başı Jameson çekiyordu. Deneme alanında hangar gibi bir binanın bir bölümünde kurulmuş olan laboratuvar, şirketin çeşitli zamanlarda önlerine attığı ST sorunlarını çözmeye uğraşıyordu. Şu anda üstünde uğraşılan sorunlardan biri, dizel lokomotiflerinde fren yapıldığı zaman ortaya çıkan tiz bir çığlık sesiydi. Bu yeni tip frene basıldığı zaman duyan, sanki bir kızın bağırdığını sanırdı. Sanayi pazarlama kesin talimat vermişti. Durdurma gücü eskisi gibi kalacak ama lokomotifler ancak fren sesi çıkaracaklardı. Irzlarına geçiliyormuş gibi sesler değil. Ev eşyaları bölümünün derdi de bir mutfak fırını saatinin tıkırtısıydı. Rakip firmanın saati daha kötü kaliteli olmasına rağmen sessizdi. Halkın yeni ya da alışılmamış seslere karşı güvensizliğini bilen ev eşyaları bu sesin kesilmesi için ST laboratuvarına başvurmuştu. Ama laboratuvarın başlıca işi otomobillerin ortaya çıkardığı sorunlardı. Yerleşmiş bir modelin üzerinde yapılan düzenlemeler, arabanın harekete geçtiği zaman bir trompet sesi çıkarmasıyla son bulmuştu. Denemeler bunun yeni bir şekil verilmiş olan ön camdan ileri geldiğini ortaya koydu. Haftalar süren denemelerden sonra mühendisler arabanın madeni döşemesi üzerinde bir kırışıklık yaparak bu sesi önlediler. Mühendisler de içinde olmak üzere hiç kimse bu kıvrımın camdan gelen sesi nasıl kestiğini bilemiyorlardı. Ama önemli olan sesin kesilmesiydi. Orion şu anda laboratuvardaki dinamometrenin üstüne yerleştirilmişti. Şimdi ya elle ya uzaktan kontrol edilerek istenilen hıza çıkarılabilir, durduğu yerden kımıldamadan haftalar hatta aylar boyunca çalışabilirdi. Biraz önce altından baktıkları Orion harekete hazırdı. Dinamometrenin çelik zemirine basan Adam Trenton'la James'ın arabanın içine girdiler. Adam direksiyona geçti. Brett de Los Santo yanlarında değildi artık. Yapılması düşünülen değişikliklerin arabanın dış görünüşüne etkilemeyeceğini öğrendikten sonra Brett Orion'un ön panjurunda yapılmış olan küçük bir değişikliği görmek üzere dışarı çıkmıştı. Desenciler çalışmalarının sonuçlarını açık havada görmek isterlerdi. Bazen açıklık ortasında ve doğal ışık altında arabanın görünüşünü bir stüdyodakinden çok farklı olabilirdi. Orion ilk olarak güneş altına çıktığı zaman ön panjurunun parlak gümüş rengi vereceği yerde siyah göründüğü ortaya çıkmıştı. Panjurun yerleştirme açısından bir değişiklik yapmak gerekiyordu. Camlı kontrol kulübesinden çıkan beyaz iş önlüklü bir kız arabanın yanına gelerek ''Arabayı denemek istediğiniz özel bir yol var mı Bay Trenton?'' dedi. ''Bozuk bir yol olsun, Kaliforniya'yı deneyelim.'' ''Pekala efendim.'' Kız kulübeye girdi, az sonra elinde bir mıknatıslı bant olduğu halde dışarı uzandı. ''Oakland ile San Jose arasındaki 17 sayılı devlet yolu.'' dedi. Kulübeye dönüp bandı kompütere yerleştirdi. Adam kontak anahtarını çevirdi. Orion'un motoru çalışmaya başladı. Kompütere takılan bandın yolun gerçek inişini çıkışını olduğu gibi tekerleklerin altındaki merdanelere ileteceğini biliyordu. Laboratuvarın kütüphanesinde bu bantlardan pek çok vardı. Bunlar çok hassas kayıt alma arabaları ile Kuzey Amerika ve Avrupa'nın yollarında dolaşırken tespit edilmişlerdi. Böylece iyi olsun kötü olsun herhangi bir yerin gerçek yol durumu istenildiği zaman denenmek ve incelenmek üzere laboratuvarda yaratılabiliyordu. Orion'u vitese geçirerek gaza bastı. Hız bir anda 50 mile yükseldi. Araba hiç kımıldamadan durduğu halde tekerlekler ve merdaneler çılgıncasına dönüyorlardı. Adam arabanın çukurlara düştüğü zaman alttan gelen gürültülerini duyuyordu. Ian Jameson, bir de Kaliforniya'nın yollarının fevkalade olduğunu söylerler dedi. Göstergenin ibresi 65'in üstündeydi. Adam başını salladı. Otomobil mühendislerinin Kaliforniya yollarını derin temeli olmadıkları için beğenmediklerini biliyordu. Derinliği olmayışının beton blokların ortalarının çökmesine, kenarlarının kıvrılmasına ve kırılmasına yol açtığı biliniyordu. Ağır kamyonlar yapıyordu bunu. Böylece bir araba bir beton blokunun sonuna geldiği zaman bir sonrakine düşmüş oluyor ve sürekli düşmeler ve yaylanmalar arabalarının bunları emecek şekilde yapılmalarını gerektiriyordu. Orion'un hızı 80 mile yükseldi. James'in tamam şimdi dedi. Daha sözü bitmeden bir ses ve titreme başladı arabanın içinde. Ama ses alçak, titreme de pek hafifti. ST deneme alanında olduğu gibi içindekileri korkutmayacaktı. Adam hepsi bu kadar mı diye sordu. Evet bu kadarı indirebildik. Demin de dediğim gibi ancak kabul edilebilecek kadarını yapabildik bu malzemeyle. Adam çabuk çabuk düşünürken mühendis bir de düz bir yolda deneyelim dedi. Kontrol kompüterine yeni bir bant yerleştirilince Illinois'daki 80 sayılı devlet yolunun bir bölümü, yolun arızaları birden düzeldi, buna karşılık ses ve titreşim daha da azaldı. James'in bir kere de gerçekten çok kötü bir yolda deneyelim dedi. Kulübede çalışan kıza bir işaret yaptı, kız gülümseyerek başını salladı. Adam arabayı 60 mile çıkarınca Orion ürkütücü bir şekilde titremeye başladı. James'in, Mississippi'de izledi. Biloxi yakınlarında 90 sayılı devlet yolu. Yol zaten bir şeye benzemiyordu. Camel kasırgası da büsbütün berbat etti. Şu anda üzerinde bulunduğumuz kısım hiç onarılmamış bir yerdir. Şüphesiz intihar etmek istemeyen bir kimse bu yolda bu hızı yapamaz. Saatte 80 mil hızla giden arabaya dinamometrenin aktardığı yol durumu öylesine berbattı ki arabanın kendi sarsıntısı fark edilmiyordu bile. Ian James'in durumundan memnun görünüyordu. hız azalınca halk mühendislerimizin ne gibi yolları ele alarak çalıştıklarını hiç bilmiyor dedi. James'in yine soyut mühendislik dünyasına döndü diye düşündü adam. Ama önemli olanı Orion'un ST sorununun çözümlenebilmesiydi. Parça eklemeyi daha masraflı olmasına rağmen arabanın piyasaya çıkacağı tarihi ileriye atacak öteki özel yola yeğliyordu. Hiç şüphe yok ki Orion'u kendi özel malı olarak düşünen şirketin yönetimle uğraşan müdür yardımcısı Hub Hewitt'ın 5 doları boyunca tavana kadar zıplayacaktı. Ama adamın hemen hemen öğrendiği gibi o da bu dertle bir arada yaşamayı öğrenecekti zamanla. Arabadan indiler. Mühendisin talimatına uyan Adam motoru çalışır durumda bıraktı. Bu sefer uzaktan kontrol aletinin başına geçen kız idariye. Dinamometrenin üstünde 80 mil hızla giderken dışarıdan görülen sarsıntı içeride hissedilenden daha fazla değildi. Konulan desteğin uzan kullanılmaya dayanacağından emin misin diye sordu James'ına. Evet, hiç şüpheniz olmasın. Her türlü denemeden geçirdik. Bizler tatmin olmuş durumdayız bu konuda. Adam James'ın da öyle tatmin edilmiş gibi diye düşündü. Mühendisin uzaklığı, hatta ilgisizlik bile denilebilirdi buna, Adam'ı hala rahatsız ediyordu. Burada yaptığınız her şeyin olumsuz olması sizleri hiç rahatsız etmez mi diye sordu. Hiçbir şey ürettiğiniz yok burada. Sadece bir şeyler kaldırıyor, bir şeyler yok ediyorsunuz. Yoo, ürettiğimiz şeyler de var. James'in dinamometrenin hala Orion'un tekerlekleriyle birlikte hızla dönmekte olan merdanelerini işaret etti. Şunları görüyor musunuz? Bunların ucunu bir jeneratöre bağladık. Aslında laboratuvardaki bütün dinamometreler aynı jeneratöre bağlıdır ya. Arabanın motorunu çalıştırır çalıştırmaz dönen merdaneler elektrik üretirler. Detroit Edison firmasına hat çektik. Ürettiğimiz bu elektriği onlara satıyoruz. Adam'a meydan okur gibi baktı. Bazen bunun üretim planlamadan çıkan bazı şeyler kadar faydalı olduğuna inanıyorum. Adam gülümsedi hak verircesine. Ama Orion onların arasında sayılmaz dedi. Hayır, hepimizin umudu var onda. 8. Bölüm. Erica Trent'in en sonunda geceliğini Trent Lovebell'ın mağazasından almıştı. Önce Birmingham'daki mağazaları teker teker dolaşmış ama tasarladığı amaç için elverişli bir şey bulamayınca yapacak bir şeyi olduğu için sevinerek spor arabasıyla çevreyi dolaşmaya çıkmıştı. Somerset Mall, Big Beaver Caddesi'nin doğusunda geniş ve modern bir alışveriş merkeziydi. Birmingham ve Bloomfield Hills'da oturan otomobil sanayiyle ilgili aileler alışverişlerini genellikle burada yaparlardı. Erica da daha önce birkaç kere buraya gelmiş olduğu için mağazaları ve bu arada Laidlaw Belden'ı iyi bilirdi. Geceliği görür görmez aradığının bu olduğunu anladı. Bu hemen hemen saçının rengine yakın bir bej renkte, aynı renk sabahlığıyla naylon bir gecelikti. Giydiği zaman altın rengi bir sarışınlık izlenimi yaratacağını biliyordu. Donuk turuncu dudak boyası ile bu gece Adam'ın şehvet hislerini uyandıracağını ummaktaydı. Erika'nın mağazada veresiye hesabı olmadığı için geceliğin bedelini çekle ödedi. Sonra kozmetik bölümüne geçerek turuncu rujunu da aldı. Çünkü evde tam istediği renkte ruju bulunduğundan emin değildi. Kozmetik bölümü vızır vızır çalışıyordu. Erica sırasını beklerken yanındaki parfüm tezgahında bir kadının konuşmasını dinlemekteydi. 60 yaşlarında bir kadın olan müşteri satıcıya, ''Gelinim için istiyorum.'' diyordu. ''Pek emin değilim. Şu Norel'i bir deneyeyim.'' Sıkıntılı bir kumra olan satıcı kız parfümü kadına uzattı. Kadın, ''Evet tamam.'' dedi. ''Bundan istiyorum. Bir onsluk şişe olsun lütfen.'' Satıcı kız arkasında müşterilerin erişemeyeceği kadar uzaktaki aynalı bir raftan üstü siyah yazılı beyaz bir kutu seçerek tezgahın üzerine koydu. $50 satış vergisi de var dedi. Peşin mi ödeyeceksiniz yoksa hesaba mı yazılacak? Yaşlı kadın duraksadı. Bu kadar pahalı olacağını düşünmemiştim. Daha küçük şişelerimiz de var bayan. Hayır, bilmem ki hediye alacaktım. Belki de. Ama biraz daha bekleyip düşüneyim de sonra karar veririm. Müşteri uzaklaşırken satıcı kız da bir an için tezgahın gerisindeki bir kapıdan içeri girdi. Parfüm kutusu tezgahın üstünde kızın bıraktığı yerde duruyordu. Mantıksız bir düşünce inanılmaz bir şekilde yerleşti Rika'nın zihnine. Norel, benim de kullandığım parfüm niçin almayayım? Bir anda içinden gelen bu sesin karşısında şaşkınlığa düşmüştü. Tam o sırada ikinci bir ses duyduğu için, haydi zaman kaybediyorsun, al onu. Daha sonraları acaba şu konuşan benim zihnim mi diye düşünecek kadar beklediğini hatırladı. Ondan sonra kararlı olarak hiç acele etmeden, sanki kendini yöneten mıknatıslı bir güç varmış gibi kozmetik bölümünden parfüm bölümüne doğru yürüdü. Hiçbir acelecilik göstermeden, fazla bir hareket de yapmadan paketi aldı, çantasını açtı ve içine attı. Çantasının yayı kapanırken çıt diye bir ses çıkardı. Bu ses Erika'ya sanki bir el silah patlatılmış gibi geldi. Dikkati üstüne çekecekti. Ne yapmıştı? Titreyerek olduğu yerde kaldı. Her an kendisini suçlayan bir ses duyacağını, her an omzuna bir elin yapışacağını bekliyordu. Hırsız! Hiçbir şey olmadı oysa. Ama bunun bir an içinde olacağını biliyordu. Ne söyleyebilirdi? Hiçbir şey. Hele delil çantasında yatarken mantıklı düşünmeye çalıştı. Paketi çıkarıp aldığı yere bırakabilirdi. Böyle bir şeyi ya da buna benzeyen bir şeyi hayatında hiçbir zaman yapmamıştı. Hala titreyerek, kalbinin gümleyerek atışını bütün vücuduyla hissederek kendine sordu. Niçin? Şu yaptığının nedeni neydi? Eğer varsa elbette. İşin en saçma yanı da ne parfüm ne de başka bir şey çalmak zorunda olmamasıydı. Çantasında parası da vardı, çek defteri de. Şu anda bile satıcı kızı çağırıp aldığı paketin parasını verebilir, iş kapanırdı. Elbette çabuk olduğu takdirde, hemen şimdi. Hayır. Henüz hiçbir şey olmadığı için kendisini kimse görmemişti anlaşılan. Görmüş olsalardı şimdiye kadar suçlanır, sorguya çekilir ve belki de karakola götürülürdü. Geri döndü. İlgisiz görünmeye çalışarak mağazayı gözden geçirdi. Her zamanki alışveriş devam ediyordu. Kimse kendisiyle ilgili görünmüyor, hatta o yana bile bakmıyordu. Parfüm bölümüne bakan kız daha gelmemişti. Erika hiç acele etmeden yine kozmetik bölümüne doğru yürüdü. Nasıl olsa parfüme ihtiyacım vardı diye düşünüyordu. Ama bunu alış şekli aptalca ve tehlikeli olmuştu ve bir daha hayatında böyle yapmayacaktı. Kesinlikle yapmayacaktı. Kutu şimdi çantasındaydı ve olan olmuştu. Durumu düzeltmek pek çok güçlükler yaratacak, açıklamalar gerektirecekti. Oysa en iyisi bunlardan kaçınmaktı. Kozmetik bölümündeki bir satıcının başı boşalmıştı. Erika en çekici gülüşüyle turuncu dudak boyasını denemek istediğini söyledi. Bir tehlike kaldığını biliyordu. Parfüm tezgahının başındaki kız geldiği zaman kutuyu oraya koyduğunu hatırlayacak mıydı? Hatırladığı takdirde de Erika'nın oraya yakın bir yerde durduğunu hatırlayacak mıydı? Erika'nın içinden gelen ses acele etmesini, mağazadan bir an önce çıkmasını söylüyordu. Ama mantığı böyle demiyordu. Olduğu yerde kalırsa daha az göze batacaktı. Bilerek uzun uzun denedi dudak boyalarını. Parfüm bölümüne yeni bir müşteri gelmişti. Satıcı kız da o sırada geldi. Başıyla yeni müşteriyi selamladı. Sonra bir şey hatırlamış gibi Norel paketini bıraktığı yere baktı. Kız şaşırmışa benziyordu. Arkasına dönerek kutuyu aldı, rafa baktı. Aralarında bir onsluk Noreller de olmak üzere rafın üzeri parfüm kutularıyla doluydu. Erika kızın kararsızlığını fark etti. Kutuyu geri koymuş muydu yoksa koymamış mıydı? Doğrudan doğruya bakmamaya dikkat ederek Erika komşu tezgahı gözlüyordu. Müşteri bir şeyler sordu, kız karşılık verdi ama sıkıntılı görünüyor, hep çevresine bakıyordu. Erika kendisinin de gözden geçirildiğini hissetti. Tam o anda kozmetik bölümündeki satıcıya gülümseyerek ''Bunu alacağım'' dedi. Kızın kendisini gözden geçirmesinin sona erdiğini de fark etmişti bu arada. Hiçbir şey olmamıştı. Herhalde satıcı kız dikkatsizliğinin başına getirebilecekleri konusunda kendisinden daha çok endişeliydi şimdi. Erika dudak boyasının parasını öderken çantasını ancak elini sokacağı kadar aralamayı unutmadı. Mağazadan çıkmadan bir kötülük yapma duygusuyla parfüm bölümünde durup Norel kokusunu bile denedi. Erika mağazanın dış kapısına yönelirken yeniden korkuya kapıldı. Kendisini görmüş, daha sağlam bir dayanak bulmak için şu ana kadar gözlemiş ve beklemiş olabilirlerdi. Bir yerde böyle bir şey okuduğunu hatırlıyordu. Dışarıda gözüken park yeri kendisini bekleyen dost bir sığınak olarak görünüyordu. Yakın fakat yine de ne kadar uzak. İyi günler madam. Birdenbire yanında orta yaşlı, kır saçlı, gülümsemesi yüzüne yapışmış bir adam belirmişti. Erika dondu. Kalbi durmuştu sanki. Demek ki... Ümit ederim ki memnun kalmışsınızdır hanımefendi. Ağzı kupkuruydu. Evet, evet, teşekkür ederim. Adam ilgisizce kapıyı açarak iyi günler dedi. İçini dolduran rahatlama havasıyla kendini dışarıda buldu Erika. Dışarıda. Arabasını sürerken önceleri içinde bir hayal kırıklığı duydu. O kadar kuşkulanmasının ne gereksiz olduğunu şimdi anlıyordu. O kadar üzülmesine hiç de neden yoktu. Duyduğu korkular amma da aşırıydı. Yine de kafasını kurcalayan bir şey vardı. Niçin yapmıştı bu işi? Birden kendini çok neşeli hissetti. Haftalardan beri olduğundan daha keyifli buluyordu kendini. Erika'nın bu neşesi bütün öğleden sonra ve akşam yemeğini hazırlarken de devam etti. Bu gece mutfakta hiç dikkatsizlik yapmayacaktı. Akşam yemeği olarak Adam'ın pek sevdiği Burgonya fondüsünü seçmişti. İkisinin de aynı fondü kabından yemek yemeleri başlayacak olan bir içtenliği bütün gece devam ettirir diye düşünüyordu. Sofrayı kurarken de çok düşündü. Gümüş şamdanlara uzun sarı mumlar yerleştirdi. Şamdanları krizantemlerle bir hizaya koydu. Yolda gelirken almıştı çiçekleri. Geri kalanları da Adam'ın içeri girer girmez görmesi için oturma odasına serpiştirdi. Bayan Gooch'un geldiği günlerde olduğu gibi bugün de ev pırıl pırıldı. Adam'ın gelmesinden bir saat kadar önce Erika şömineye koca bir kütük koyarak yaktı. 11. ayrımın sonu. Sayfa 127.